Gömlek gökleri. Çömlekçi tezgahı gibi gece gündüz dilediği kabı yapar sanırsın ama bu felekleri döndüren bir bilgi sahibi var ki her an balçıktan başka bir kap yapan o. Zamanda ve mekanda ne varsa bir ustanın elinden çıkma bir tezgahın malı. Yıldızlar kemal sahibi ise neden zaman zaman nurları azalmakta, neden vebale düşüyorlar? Neden hepsi de dönüşte, renkte, şekilde birbirine aykırı? Niçin bazen alçalıyor, bazen en yücelere çıkıyor, bazen tek kalıyor, bazen yan yana geliyor? Burada bu zatın bir tarafına rastlıyoruz. Her ne kadar hakikat yönünde büyük bir kemalat sahibi ise de marifet yönünde bazı tecellilerle karşılaşmamış. Şurada sorduğu suallerin bir kısmının cevabı var. Yıldızların parıltısının azalması, çoğalması, yükselmesi, alçalması gibi şeyler her ne kadar ondaki marifet tecellisinin kemaliyle hasıl olmaması dolayısıyla sorulan suallerse de esasında bunlar yerli yerinde. Yani olay tümüyle yıldızların meydana getirdiği kozmik radyasyonların dünya üzerindeki tesirleri hadisesi. Ancak bu kozmik radyasyonları yayan yıldızlar tümüyle Hakk'ın emri, iradesi ve dileğiyle bütün bunları meydana getirmekte. Yani bir vesile, bir sebep hükmünde. Ancak müneccim, yani ilmi nücum ile, yani yıldızlar ilmiyle uğraşan kişi tüm müsebbibin bu yıldızlar olduğunu düşünerek Hak'tan perdelenmekte veya yıldızları görüp Hakk'ı da yıldızların ötesinde ayrı bir sahaya itmekte ve buradan dolayı da Hak'tan perdelenmiş olmakta. Oysa ki yıldızlar kelimesiyle kastedilen varlığın Hakk'ın varlığı olduğu müşahedesi hasıl olabilse, tüm alemdeki varlığın Hakk'ın varlığı olduğu gibi, yıldızlar kelimesiyle kastedilen varlığın da Hakk'ın varlığı olduğu müşahedesi hasıl olabilse, o zaman görülecek ki elbette yıldızlar Halik hükmüne girer. Bu ağır bir laf oldu belki ama gerçeği işin bu. Sen taş toprak gözüyle bakarsan taş toprak olur. Sen Hakk'ın gözüyle bak ki Hak'tan gayrını görmezsin o zaman taşta toprakta. Sen yıldızlar gözüyle bakarsan yıldızları görürsün. Ama bu tesirleri meydana getiren Hakk'ı müşahede edersen yıldızlar kelimeleri sadece birer isimden ibaret kalır. Evet. Feleğin gönlü neden ateşlerle dolu? Bu yanıp yakılması kimin iştiyakıyla? Hepsi de bir sevgilinin aşkıyla yaya olarak yola düşmüş, kah yücelerde, kah inişlerde koşup dönmekte. Unsurlar: hava, su, ateş, toprak. Semaların altında mekan tutmuşlar. Her biri yerinde karar kılmış, bir zerre bile ayağını ne ileri atar ne geri. Birbirine zıt olan bu dört unsur, merkezleri olan dört tabiatla öyle birleşmişler ki kimse böyle bir şey görmemiş. Her biri varlığı, görünüşü bakımından öbürüne aykırı olduğu halde zorla Hakk'ın hükmüne uymuş, birleşmiş bir şey olmuş. Ve bu dört unsurdan üç çocuk doğmakta. Cemat, nebat, hayvan. Yani bizim sabit, cansız dediğimiz şeyler, nebatlar ve hayvanlar. Unsurlar heyulayı ortaya almışlar, sofiler gibi kendi suretlerinden çıkmışlar, arınmışlar, tek bir surete bürünmüşler. Heyula her nesneyi meydana getiren ana nesne. Öz, cevher, yani bugünkü tabirle atom. Atomların değişik terkipleri, bileşimleriyle değişik maddeleri meydana getirdiği, heyula da bu madde alemindeki bütün nesneleri meydana getiriyor. Yani bir nevi atomun o günkü tabiri heyula. Hepsi adalet ve kudret sahibi Tanrı'nın hükmünü, emrini can başla kabul etmiş, o hükme ve emre uymuş. Cemat, onun kahriyle yere düşmüş, nebat onun sevgisiyle ayak üstüne kalkmış. Bütün canlılar Sıtkı bütün olarak kendilerinin, cinslerinin, nevilerinin varlığı kaydına düşmüş. Hepsi de adalet sahibi hakkın hükmüne uymuş, gece gündüz onu aramakta. Aslın olan aklı külle dikkatle bir bak. Aklı kül dediğimiz işte dünkü konuşmamızda izahını yaptığımız şu boyutun üstündeki salt mana, salt akıl boyutu. Maddenin içinde veya dışında, evvelinde veya ahirindeliği söz konusu olmayan, tüm varlığa sirayet etmiş sari, fakat tüm varlıktan kopuk, varlık ismini almış ve ilim vasfına haiz, ilim sıfatına haiz yapı, aklı kül. Nefsi kül, aklı külden meydana geldi. Nefsi kül dediği, bizim içinde bulunduğumuz bu boyutun aslı. Yani kozmik radyasyon alemi. Kozmik radyasyon alemi daha kaba radyasyonları meydana getiriyor, atomu meydana getiriyor, madde cisimler alemi geliyor. Madde cisimler alemi ve radyasyon alemi kül olarak düşünüldüğü zaman, bir bütün olarak düşünüldüğü zaman buna nefsi kül deniyor. Nefsi kül de aklı külden meydana gelmiş durumda. Bunu izah ediyor. Nefsi kül aklı külden meydana geldi. Aklı kül bu yüzden ona baba oldu. Fakat nefsi küllü doğurması hasebiyle de, yani meydana getirmesi hasebiyle de aklı kül anadır. Alemi baştan başa kendinde gör. Varlığın son mertebesi olan insanı ilk ve en üstün mertebe bil. Çünkü insanın aslı aklı evveldir. İnsan sureti varlığın en sonunda meydana geldi ama iki alem de onun hizmetçisi oldu, onun nimetini yemekte. İlk var olan, aklı evvel olan, hakikat-ı Muhammediye diye kastedilen insan, ki biz buna insan-ı kamil diyoruz bugünkü dilimizde. Bu insan şu yıldızlar alemini, yani nefs-i kül diye kastedilen tüm varlığı, yıldızlar aleminin, madde alemini, dünyadaki hayvanatı ve hayvanat içinde insan suretini meydana getirerek insana öyle bir beyin meydana getirdi ki bu beyin ilk varlık olan insan-ı kamilin, yani hakiki insanın bütün sahip olduğu isimlerin ve manaların aksedebilmesine müsait olarak meydana geldi. Yani beyin. Dolayısıyla ilk meydana gelen de insan, hakiki manadaki insan-ı kamil, son meydana gelen de insan, hayvani bedeni, yani burada son meydana gelen insan derken hayvani bedeni kastediyor. İlk gelen derken aslı olan insanı, insan-ı kamili kastediyor. İnsan üstünlük bakımından son değildir. Gayi illet olduğundan en son zuhur etmiştir. İnsan kendi varlığıyla zahirdir, başkasının varlığıyla değil. Yani insan kemalat bakımından en son değildir, kemalat bakımından ilktir. Fakat kendisinin suret aleminde zahire çıkışı yönünden, kemalatını ishar yönünden son, en sonda gelmiştir. Yoksa aslı itibariyle birdir. Ve insan kendi varlığıyla zahirdir, başkasının varlığıyla değil. Yani bir hak var, hak insanı meydana getirmiş ve insan hakkın varlığıyla zahirdir değil. Buradaki insan kendi varlığıyla zahirdir derken bedensel yapıyı söylüyor. Bedensel yapı kendi aslı hakiki yapısı itibariyle mevcuttur. Ayrı bir etkenin meydana getirmesiyle değil. İnsanın sıfatları olan zalimlik ve cahillik nurun zıddıdır. Ama nurun zuhuruna da tam mazhardır. Buradaki zalimlik ve cahillik kelimeleriyle atıf yaptığı ayet Kur'an'daki innel insane zalûmen cehûle, şüphesiz ki insan zalim ve cahildir ayeti. Bu ayet her ne kadar zem gibi gözükürse de aslında insan için en yüksek mertebesini belirtiyor. Zalim olması insanın kendine zulmetmesi yönünden, yani kendindeki kemalatı tümüyle müşahede edebilmekte yetersiz kalmasını belirtiyor. Değerlendiremiyor. Bu değerlendirememiş dolayısıyla kendine zulmetmiş oluyor. Buna mukabil cahilliği de salt cehil noktasında olması. Yani ilmin sonu cehildir. Çünkü ilim sıfat mertebesine kadar değinir. Zat mertebesine geldiği zaman ilim de düşer. Zat mertebesinde ilim de kalmaz bir noktada. Dolayısıyla insan hem kendi kendini bilememesi kemalatına haiz, bilinemeyecek kadar kemalata haiz, hem de bu bilinememe işin ötesinde de zati itibariyle zati kemalata sahip demek istiyor. Aynanın bir yüzü bulanık olursa insan öbür yüzünde görünür. Güneşin nuru dördüncü kat gökten yalnız yeryüzüne toprağa vurur. Meleklerin ibadet ettikleri hak, aksi yansıması sensin. O yüzden sana secde ettiler. Hakkın veya bir diğer tabirle insan-ı kamilin tüm vasıfları, isimleri, manaları insanda zahir olduğu için melekler insan adı altında Hakk'a secde etmiş oldular. Her kim ki insanı insan olarak görür, o müşriktir. Hakk'a secde edememiştir. Çünkü insanı insan kelimesiyle kayıtlı olarak yapısıyla görmüştür. Hakk'ı müşahede edememiştir. Her insan kelimesi kullanıldığında eğer kişide o kelimenin ardında hak manası hasıl olmuyorsa o kişi müşriktir. Her tenin canı sende, her şey sana bağlı. Ondan dolayı her şey sana tabi. Çünkü her şeyin canı senin bedeninde gizli. Sen alemin içisin, ruhusun. Ondan dolayı da alemin merkezisin. Kendini bil, sen canın da canısın. Yürek bedenin sol tarafındadır. Onun için senin yurdun da dünyanın kuzey bölgesinin mamur olan dörtte bir bölümündedir. Akıl ve can alemi senin sermayen, yer gök senin zinetin. Varlığın ta kendisi olan o yokluğa bak. Zahiri varlığın aşağı ise de sen hakikattaki yüceliğini gör. Varlığın ta kendisi olan o yokluğa bak. Yokluk kelimesiyle kastettiğin şey Hakk'ın varlığının kendisidir. Kul kelimesiyle veya mahluk kelimesiyle kastedilen nesnelerin aslının yok olduğunu, varlığın Hakk'a ait olduğunu kasıt babında yokluktan söz edilir. Yokluktan söz edildiği zaman yokluk mahluka nispetlidir. Mahlukun olmayışını izah sadedinde yokluktan söz edilmiş ve mahluk yoktan gelmiştir denmiştir. Mahluk yoktan gelmiştir sözünün manası yokluk diye bir şey var da ondan meydana gelmiştir mahluk değil. Yani mahlukun, mahluk kelimesiyle kastedilen tüm manaların aslında var olmadığı, varlığın Hakk'a ait olduğu, Hakk'a ait varlığın mevcudiyetine nispetle mahlukun temelden yok olduğu, temeli olmazsa üstü de olmaz zaten. Bunu izahsa dediğinde yokluk kelimesi kullanılmıştır. Yoksa yokluk diye bir nesne, bir madde, bir cevher var da o cevherden varlık, mahluk yaratılmış değil. Tam 10.000 tane tabii kuvvetim var. İrade kuvvetlerin ise sayıya sığmaz. O kuvvetlerin her biri uzuvlarında, damar ve sinirlerinden ibaret olan aletlerle zuhur eder. Doktorlar bile insanı teşrihte aciz olmuş, hayrete düşmüşlerdir. Hiç kimse bu büyüklüğü inkar edememiş, herkes aczini ikrar eylemiştir. Bu azanın, bu damarların, bu sinirlerin her birine Tanrı'nın hususi bir tecellisi var. Her birinin zuhuru bir isimden yine o isme varıp ulaşmada. Yani her bir birimin, her bir nesnenin bir ismin mazharı olarak var olması ve o ismin gereğini yerine getirmesini izah edeninde bunları anlatıyor. Bütün bu varlıklar hep o isimlerle var. Ve hangi isme dayanarak varsa varoluşu o ismin tesbihidir. O nesnenin varoluşu o ismin tesbihidir. Yoksa mesela su hay hay hay hay diye değil, zikretmez. Ama izah sadedinde böyle anlatılmıştır. Yoksa suyun akışı ve vazifeyi hayatiyete vesile olması, canlılığa meydana getirmesi, varoluşu o ismin, hay isminin zikridir. Yani hayatı dağıtıcıdır, hayat vericidir, hayat vesilesidir manasına. Bunu bilmeyen cahil zanneder ki kelime tekrarlıyor. Kelime tekrarı denen şey, insan denilen şu bedenin kulağına, aracına göredir. Araca göre kelime zikri söz konusudur. Araç kalktığı zaman kelime zikri olmaz. Bunu iyi anlamak lazım. Var olan şey bu zuhur aleminde derbeder olsa bile yere döner, evvelce çıktığı kapıdan girer, sır olur aslına döner. Yani en kötü, en habis, en berbat dediğin şeyler dahi bir noktada aslına döner, rücu eder. Aslı ilahi ismidir. Hakka rücu eder. Ey insan! Varlığın, müsemmanın aksinden meydana gelen bir suret. Onun için bütün isimleri bildin. Varlığın, müsemmanın aksinden meydana gelen bir suret. Yani isimle kastedilen varlığın aksinden ibaret senin varlığın. İsimle kastedilen varlık hakkın varlığı. Yani hakkın varlığı sende yansımış, sende yansıyınca senin varlığın meydana gelmiş. Dolayısıyla senin varlığın hakkın varlığıdır. Eğer hakkın varlığı olmasa senin varlığın olmaz. Öyleyse senin varlığın yok, hakkın varlığı vardır demektir. Ey kutluluk ısı! Kul, ey kutluluk ısı kul! Kudret, ilim, irade hep seninle zuhur eder. Semi, basar, kelim, baki, sen de zuhur eder. Yani işitirsin, görürsün, söylersin, baki olan da sensin. Niye? Çünkü işiten, gören, söyleyen ve baki olanın varlığıyla sen varsın. Yani bütün isimlerin mazharı olarak sen varsın. Görme sıfatı olmasa hakkın, sende görme sıfatı olmaz. İşitme sıfatı olmasa sende işitme sıfatı olmaz. Yani bütün ilahi isimlerin ve sıfatların toplamı, mecmumu olarak sen varsın. Sen varsın da bunlara sahip değilsin de, hak bunlara sahip de, hak bunları sana emaneten vermiş değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü senin varlığın diye bir şey söz konusu değil. Varlık, mevcudat tümüyle ilahi isimlerden ibaret. Tümüyle ilahi isimlerden ibaret bir mevcudat düşündüğün zaman bu demektir ki tüm ilahi isimleri mecmu olan hak vardır. Hak bu isimlerini değişik terkiplerle dilediği şekillerde meydana getirerek değişik isimlere bürünmüş, değişik varlıklar varmış, vehmini meydana getirmiş. En basiti bir sineği öldürürsün. Bir sineği öldürürken ben bu sineği öldürdüm dediğin anda sen şirke düşmüşsündür, vehme kapılmışsındır. Çünkü yuhyi ve yumit Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sındandır, 99 ismindendir. Bu 99 ismi ezberlemek şarttır. En azından bu 99 ismi ezberlemek şarttır. Çünkü kendini tanıman için aracın bu, başka yok. Mesela yuhyi ve yumit diriltir ve öldürür. Sineği öldürdüm diyorsun. Sen şirk ehli olarak sineği var kabul ettiğin vehmi benliğinin öldürdüğünü sanırsın. Halbuki o anda sineği öldüren haktır. Eğer sen o anda sineği hakkın öldürdüğünü müşahede edemeyip de izafi vehmi varlığına verip de ben öldürdüm veya ben öldüremem dediğin anda beşeriyetin göbeğine düşmüş
Beşeriyet bataklığına saplanmış, tepesi üstü dibe doğru gidiyorsun demektir. Her neyi ki izafi vehmi varlığın olan, kendini Hilmi sandığın şu bedenine atfettin, o anda şirke düşmüşsündür. Varlığı tümüyle hak olarak müşahede ettiğin gibi, buradan sadır olan fiillerin de failinin hak olduğunu, o fiillerin isimlerinin hakkın isimleri olduğunu müşahede etmek zorundasın. Bu sadece Ümit ismi değil. Dün akşam şurada örümceği Sema öldürdü. Bir takım konuşmalar oldu seyahattan sonra. Dedim bu örümceği kim öldürdü dedim. Ben öldürdüm dedi. Sen mi öldürdün dedim. Ben öldürdüm dedi. O anda Sema kalktı ortadan, ben öldürdüm dedi. Diyelim müşahede edebiliyorsan veya diyen bilerek söylüyorsa ben öldürdüm caizdir. Ama beşeriyeti, beşeri izafi varlığı kastederek sanki bir Hulusi, bir Sema, bir Hilmi varmış gibi bunlara atfen konuşursak, bunlara ayrı bir varlık vererek konuşursak bu şirk olur. Secdeden çok uzaktır bunu söyleyen. Alnını topraktan kaldırmasa da. Ne kutlu, ne evveldir insan ki en son zuhur etti. Ne gizli sırdır ki meydana çıkanın ta kendisi oldu. Asliyeti itibariyle var olan varlık zuhur aleminde de kendinden gayrı olmadı. Böyle olduğu halde sen gece gündüz kendinden, kendi hakikatinden şüphe edip durursun. Kendini bir türlü kabullenemezsin, göremezsin. Hala bu vehmi, izafi bedeni kendi bedenin, kendin sanırsın. Ve bu yüzden de ortada dönüp boşa boşa dönüp durursun. Zaten akılla, yani bu cüz-i izafi akılla kendini bilmene imkan yok. Şu halde bilmemen daha iyi. Cüz-i akıl, izafi akıl denen akıl, vehmin hükmü altında olan akıldır. Külli akıl denen akıl da, aklı kül denen akıl da, vehmi hükmü altına almış olan akıldır. Bu izah da geçmişte yapılmamıştır. Aklı cüz, vehmin hükmü altında olan akıl, aklı kül, vehmi hükmü altına almış olan aklın tarifidir, ismidir. Yoksa dünya işiyle uğraşan akıl aklıcız, ahiret işiyle düşünen akıl aklıcız vesaire gibi tabirler daha yayar, meseleyi dağıtır. Ama öz nokta, vehmin hükmü altındaki akla aklıcız, vehmi hükmü altına almış akla da aklı kül denir. Düşüncenin sonu hayretten ibarettir. İşte düşünce bahsi de böylece tamamlanmış oldu. Gelelim üçüncü sualine. Ben kimim? Bana benden haber ver. Kendinden kendine git derler, bunun manasını diyorsun. Bana ben nedir diye sordun. Bana benden haber ver. Ben denilen kimdir dedin. Mutlak varlığa işaret edilince bu hakikat ben sözüyle anlatılır. Her kim ki bilerek veya bilmeyerek ben der, o anda gerçekte mutlak varlığa işaret etmektedir. Ancak perdeliliği hükmüyle bu bedeni kastettiğini sanır. Ve bu sanısı dolayısıyla da şirke düşer. Ve nitekim şüphesiz ki bazı zanlar vardır ki onlar suçtur ayetinin kapsamına girer. İşte bu ayetin kastettiği esas ana suç, ben kelimesini kullanan varlığın ben kelimesini bedene atfen kullanması halidir. Vehmin hükmü altından kurtulmadıkça ben kelimesini hakikate atfen kullanmak mümkün olmaz. Hakikat varlık suretlerinden bir surete bürününce, söz arasında sen ona ben dersin. Buradaki varlık suretlerinden bir surete bürününce cümlesiyle kastettiği mana, Hakk'ın kendisine mahluk ismi adı altında bir varlık ismi takmasını kastediyor. Bir nesneye bürünmek deyince biz bir nesneyi örten başka bir nesne anlarız. Halbuki burada gerek burada olsun, gerek Yunus'un ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm sözündeki mana olsun, bürünülecek bir nesne, bürünen ikiliği kastedilmemektedir. Buradaki bürüyen nesne sadece ve sadece isimdir, varlık değil. Ete kemiğe büründüm derken, ben aslında etin kemiğin içindeki bir ayrı ruhum, etle kemikle kendimi kapladım manasını anladığımız anda şirk hasıl olur, ikilik hasıl olur. Bu yanlış bir anlayışla hulule de gider. Ruh geldi, ete kemiğe girdi. Sanılır ki umumi mana anlayış da genelde bu mana bu düzeydedir. Halbuki bu şirktir. Ne Yunus bunu kasteder, ne de burada Şeyh Şebüsteri bunu kastediyor. Bürünmekten kasıt, varlık ismini almaktır. Kendine kul adını takmasıdır, mahluk adını takmasıdır. Ben ve sen asıl varlığın arizi suretleriyiz. Yani zahiri manada kullanılan ben sen kelimeleri hakiki varlığın kendine geçici olarak taktığı bir takım isimler. Varlık kandilinin kafesleri mesabesindeyiz. Cisimlerle ruhları tek bir nur bil. Yani cisimler ayrı, ruhlar ayrı diye bir şey düşünme. Cisim ve nur aynı şeydir. Cisim ve ruh aynı şeydir. Fakat o nesneye bakan aracın kabiliyetine göre ruh cisim tefriki yapılır. Eğer o nesneye bakan aracın görme kabiliyeti genişletilirse ruh ve cisim aynı tek bir nesne olarak gözükür. Bu göz denilen maddi aracın görme yeteneğinin kısıtlılığından doğan bir ikiliktir. Sen söz arasında ben dedikçe bu söz ile kendi var sandığın izafi ruhuna işaret edersin. Halbuki böyle bir şey yok. Eğer kendine aklı kılavuz edersen bir cüz'ün olan ruha kapılır, kendini bilemezsin. Yani kendine vehmin hükmü altında olan aklı kılavuz edinirsen, hakiki varlığının bir tecellisine verilen ruh ismini, kendi bedenine ait özel bir varlığın varmış gibi düşünür, kabullenir, kendini bilemezsin. Hocam, yürü, kendini iyi tanı. Şişmanlık, hastalıktan meydana gelen şişkinliğe benzemez ki. Ben ve senin hakikati candan da üstündür, tenden de. Bu ikisi de, yani can ve ten de, hakiki benin cüzleridir. Ki gerçekte cüz diye bir şey dahi söz konusu değil ama anlatmasa dediğinde burada hakiki benim cüzleridir tabirini kullanıyor. Ve ben sözü yalnız insana mahsus değildir ki ruha işarettir diyesin. Ben sözü yalnız insana mahsus değil ki, tüm varlıkta ben sözü geçerli. Teklik itibariyle. Bu yol varlığından da kurtul, imkan aleminden de. Yani ben bir cüzüm. Bir tarikatta, bir yolda ilerleyeceğim de, hakikate varacağım da, ondan sonra ben ortadan kalkacağım, hakka varacağım gibi düşüncelere kapılmışsan, sen zaten baştan bu işi kaybetmiş gitmişsin. Niye? Çünkü evvela sen ben diye bir varlığın olduğunu kabulleniyorsun. tarikat yol diye bir şey düşünüyorsun. Sen bu izafi cüz'i varsandığın benliğinle o tarikat denilen yolda yürüyeceksin. Neticede bir yere varacaksın. Vardıktan sonra orada bu benliğin yitirilecek. Hakka ulaşmış olacaksın. Böyle bir şey tümüyle muhal, boş, hayal, vesvese. Çünkü sen hiçbir zaman zaten var olmadın. Var değilsin. Varlık hakkın varlığı. Hüviyetin vehimden doğan heysi, görüş zamanı iki göz şekline girer, birken iki görünür. Hüviyet, hak, Allah'ın hüviyeti ahadiyet makamına işaret eder. H harfi hüviyete, hüviyetin başındaki H harfi iki gözlüdür. Arapça yazılışında iki tane yan yana yuvarlak birleşmiştir. Ortadan bir aşağı doğru uzanan bir çizgi çıkar. Şimdi vehimden doğan H'si görüş zamanı iki göz şekline girer, birken iki gözükür. Yani hüviyet yazarken baştaki o H neticede vehmi meydana getirir. Vehim de varlığı ikiymiş gibi kabul ettirir. Yani varlığın iki kabul edilişi vehim hükmüyledir. Buradaki vehim kulda bizim gördüğümüz var sanma değildir. Allah'a nispet edildiği zaman vehmin manası var kabul ediştir. Şimdi burayı iyi anlamak lazım. Vehim kelimesi beşeri ıstılahta var sanılan cüzlere nispetle kullanıldığı zaman, yani Hilmi, Ahmet, Sema, Hulusi için kullanıldığı zaman var olmayan şeyleri var sanma, var olan şeyleri yok sanma anlamında kullanılır. Fakat Allah'ın katındaki manasına geçildiği zaman var olmayanı var kabul etme, var olanı yok kabul etme anlamına gelir. Bu ikisinin arasındaki mana farkını, nüans farkını çok iyi anlamak lazım ki vehmin ne olduğu ne olmadığı iyi açık seçik ortaya çıksın. Allah var olmayanı var kabul ederek alemi meydana getirmiştir. Ve bu kabul edişin Allah vehimle hayal alemini meydana getirmiştir. Allah vehimle hayal alemini meydana getirmiştir dediğimiz zaman bundan kasıt şudur. Allah var olmadığı halde, yani kendinden başka bir varlık var olmadığı halde varmış gibi kabul ederek, varmış gibi kabul ederek kendi eserlerini, kendi isimlerini, manalarını varmış gibi kabul ettiği bu varlıkta zahir kılmıştır. Seyretmeye başlamıştır. Dolayısıyla alemlerin aslında vehim ana tohumdur. Bu kabul edilişin neticesinde de hayal alemi denilen hayal alemi hasıl olmuş ve bu hayal aleminde tüm varlık mevcudat zahir olmuştur. Tüm kainatın aslı, kainatın aslı, yani mülk, melekût alemlerinin aslı ve mülk ve melekût alemlerinin dayandığı ceberut alemi, yani hakikat-ı Muhammediye, insan-ı kamilin aslı vehimle var olmuştur. Hakikat-ı Muhammediye, insan-ı kamil dediğimiz şey vehimle var olmuş. Sonra hayal alemiyle de melekût ve nasut alemleri hasıl olmuştur. Yani lahut alemi vehimle ceberut alemi haline gelmiş, hayal hükmüyle de melekût ve şehadet alemleri, nasut alemleri meydana gelmiştir. Burada şu sual akla gelecektir. Yani insan-ı kamilin, hakikat-ı Muhammediye'nin aslı vehim midir? İsmi vehimdir. Aslı değil, ismi vehimdir. Hak, kendi varlığına insanı kamil, hakikati Muhammediye adlarını takarak vehim yoluyla insanı kamil hakikati Muhammediye'yi meydana getirmiştir. Ama hakikati Muhammediye, insanı kamil isimleriyle kastedilen varlık asliyeti itibariyle hakkın varlığıdır. Şu açıklamış olduğumuz şeyi bizden evvel bugüne kadar bu şekliyle hiç kimse açıklamamıştır. İlk defa biz açıklıyoruz bunu. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir tarafı var mı? Dolayısıyla ceberut aleminde var olan insanı kamil veyahut da hakikati Muhammediye diye kastedilen veya bir diğer adı da bunun akla evveldir kastedilen bu varlık ilahi var kabul edişle meydana gelmiş olması hasebiyle ilahi vehimden meydana gelmiştir. Oluşumu itibariyle, aldığı isim itibariyle vehimden meydana gelmiştir. Fakat asliyeti ve hakikati itibariyle hakkın kendisidir. İşte bu ceberut alemi denilen alem, hakikati Muhammediye, aklı evvel, insanı kamil, hangi isimle kastedersek kastedelim, kendinde kendi manalarını, isimlerini ve sıfatlarını görmek suretiyle görmeye geçtiği anda da hayal alemi başlamış, hayali kebir denilen alem başlamış ve burada melekut aleminin, yani Esma-ül Hüsna diye kastedilen ana alemin ve bunun eserleri olan efal aleminin, yani mülk aleminin, şehadet aleminin, cisimler aleminin, radyasyon aleminin oluşumları meydana gelmiştir. İşte şimdi burada zat alemi, vehimden hasıl olan ceberut alemi ve hayal-i kebirden hasıl olan melekut ve nasut aleminin izahını yapmış olduk. Vehim ve hayal kelimelerinin hakiki manalarını söyledik. İzafi manalarını değil. Tekrar toparlayalım. Allah'a nispetle söylenildiği zaman vehmin manası var, yoku var kabul etmek, beşere, birimsel varlıklara nispetle kullanıldığı zaman yoku var sanmak, varı yok sanmaktır. Evet, şimdi konuya devam ediyoruz. Fakat he, Allah sözüne katıldı mı, arada ne yolcu kalır ne yol. Yani vehimden doğan he'nin iki gözlülüğü Allah kelimesinin sonuna geldiği zaman tek yuvarlak olarak kalır. Allah kelimesinde. Dolayısıyla orada artık ikilik söz konusu olmaz. Ne yol ne yolcu, ne hak ne kul kalmaz böyle bir şey. Varlık cennet olur, imkan alemi cehennem kesilir. Benle sen de arada berzah haline gelir. Varlık cennet olur. Çünkü tüm varlık hakkın varlığı olduğuna göre hakkın varlığı cennet halidir. İmkan alemi, yani isimlerle doğan, isimlerden doğan, hayalde meydana gelmiş olan ve bunun hükmünden doğan duygular alemi de cehennem alemidir. Benle sen de arada bir berza haline girer. Yani ben sen gibi varlıklarda bu ikisi arasında bir geçit hükmündedir. Önündeki şu perde kalktı mı, yani vehimden doğan kendini ben sanma hükmü kalkıp da ben diye sandığın şu varlığın olmadığını idrak ettiğin anda, yaşadığın anda, daha doğrusu yani aynel yakin yaşama hali asıl olduğu anda, ne mezhebin hükmü kalır ne de dinin. Bir daha okuyalım buradaki cümleyi. Önündeki şu perde kalktı mı ne mezhebin hükmü kalır ne dinin. Bütün şeriat hükümleri senle benden doğar. Çünkü bu şeriat hükümleri senin canına, tenine bağlıdır. Arada benle sen kalmayınca Kabe nedir? Havra ne? Kilise ne? Mukayyet varlık, ayn kelimesinin üstüne konan ve vehimden doğan bir noktadır. Kayıtlı görülen çeşitli isimler almış olan varlıklar, ayn harfinin, Arapçada ayn harfi şöyle üstte bir ağzı açık kapalı daire ve bir de onun altındaki büyük dairedir. Onun üstünde bir de nokta konur. O nokta vehimden doğmuş olan bir noktadır. O nokta kalktığı zaman gayın ayın olur. Yani o nokta varken o harf gayındır. Ama esası o harfin ayındır. Yani üst üste biri küçük, biri büyük, ağızları açık iki daire. Bunun üstüne vehmden doğan bir nokta konur, bu gayın olur. Ayrı ayrı varlıklar varmış hükmü doğar. Fakat bu nokta kalktığı anda, yani vehim kalktığı anda, gayın ayın olmuş olur. Yani hakikat kalmış olur, hakikatin dışında hiçbir şey kalmaz. Ayının noktası arındı mı, gayın kalır. Gayın kalkar, ayın olur. Yolcunun aşacağı yol, bunca tehlikeleri olan bir yol ama aslında iki adımdan fazla değil. Bir adımı zahiri varlıktan geçmek, öbür adımı hakiki varlığa ermek. Birinci adım, zahiri varlıktan geçmek, o perdenin kalkması. Öbür adım da hakiki varlığına erişmek, kendini tanımak. Birinci perdeyle kendini buluyorsun, ikinci adımla da kendini tanıyorsun. Birinci adım, ilmel yakinden aynel yakine geçmektir. İkinci adım da aynel yakinden hakkal yakine geçmektir. Kendini tanımak hakkal yakinde olur. Kendine geçmek aynel yakinli olur. Bu görüş yerinde toplulukla ayrılık aynı şey. Bu görüşe erdiğin zaman burada cem ve fark denilen haller aynı şey olur. Ayrı ayrı şeyler kalmaz. Çünkü tek sayı bütün sayılara yayılmış, bütün sayıları meydana getiren o. İlk kasette konuştuğumuz birden çok olan sayılar. Sen birliğin ta kendisi olan topluluksun. Sen çokluk halinde zuhur eden teksin. Çokluk halinde zuhur etmek ne demektir? Bunu da daha evvel söylemiştik. Çokluk halinde zuhur etmek demek, kendine çeşitli isimler vererek çok varlık varmış gibi kabul etiştir. Çokluk halindeki zuhurun manası, avamın anladığı manada bir varlık, birçok varlıklar halinde meydana geliş değildir. Bir varlığın bölünerek, parçalanarak, uzayarak, şekil değiştirerek, mahiyet değiştirerek çok varlık haline gelmesi demek değildir çokluk. Çokluk, yani kesretin manası, tek varlığın kendisine pek çok isimler koyarak, bu isimler yönünden kendine bakarak çok varlık varmış gibi kendini kabul edişidir. Yoksa pek çok ayrı ayrı varlıklar var da bunlar özde tektir manası değil. Burayı da çok iyi anlamak lazım. Ayakların kaydığı, birçok velilerin dahi çözemediği noktalardan bir tanesi de budur. Ne güzel. Cüz'i alemden geçip külli aleme varan kişi bu sırrı görür, yaşar, bilir. Şimdi dördüncü suale geliyoruz. Yolcu nasıl kişidir? Yola giden kimdir? Kime tam ve kamil kişi diyeyim? Yani mürit kimdir? Tarikat nedir? Mürşid-i Kamil kim olur? Bir de yolcu kimdir dedin? Mürit, yola düşen ve aslından haberdar olan kişidir. Mürit, yoldaki konakları çabucak geçen, dumandan arınmış ateş gibi varlığı imkan aleminden vücut alemine gitmesidir. Bu da manevi bir yolculuktur. Yani Hakk'a yönelen kişinin ayıp ve noksan görmeyi bırakarak, ayıp ve noksan görmekten kasıt, bir manada kulların yaptığı çeşitli işleri eksik, noksan, yanlış veya ayıp görmek manasını anlaşılır. Burada bunu kastetmiyor. Buradaki kastı, beşeriyetten doğan bir kusur veya eksiklik söz konusu olması halini bırak demek istiyor. Çünkü beşeriyetin her hali noksanlıktır, eksikliktir, kusurdur şeklinde bir tema vardır. Eğer varlık Hakk'ın varlığıysa beşeriyet ismi düşer. Beşeriyet isminin düşmesi demek, beşeriyet ismine bağlı olan ayıp, noksan, kusur gibi hallerin de otomatikman düşmesini gerektirir. Bu da şöyle olur. Hakk'ın varlığı tam bir kemal üzere olması hasebiyle herhangi bir eksiklik, noksanlık görüşü kalmaz. Bu kalmayışın sebebi de şudur. Eksiklik, noksanlık veya ayıp görüşü izafetten doğar. Yani bir nesnenin bir nesneyi kendi yapısına göre kıyaslaması dolayısıyla o nesneyi eksik, kusur, ayıplı, yanlış görür. Halbuki eksik, kusur, yanlış görmeme ve her şeyi kendi kemali üzerine görebilme hali ancak Hakk'ın görüşüne göre mümkündür. Nesneler, birimler, varlıklar söz konusu olduğu zaman mutlaka kendi açılarından diğerlerine bakışı hasıl olacağı için bundan dolayı da eksik, noksan, kusurlu görüşler hasıl olur ve bu asla kalkmaz. Yani hakkani bir gözle kendi kendini seyir hali olmadığı sürece ayıp, eksik, noksan, kusur görüşü kalkmaz. Kalkması da muhaldir. Eğer bir birimin bakışı hakkani bakış değilse kendi yapısına kıyasla veya herhangi bir başka nesneye, ölçüye kıyasla karşısındaki nesneyi değerlendirmeye gideceği için burada izafi bakış söz konusu olduğundan mutlaka o nesnede kendi yapısına veya kriterine uymayan bir takım şeyler görecek ve onu eksik, kusur, yanlış, noksan değerlendirecektir. Ancak hakkani bir bakışla baktığı zaman Hakk'ın kendi kendine seyri olduğu için tüm bu kelimelerin manaları bir anda düşecek ve böylece vücub alemi denilen Hakk'ın kendi kendine seyri hali başlayacaktır. Birlik aleminden bu aleme nasıl geldiyse bu sefer de ters yüzüne gider. Konakları aşağı aşağı nihayet hakikata, birlik alemine varır ve kamil insan olur. İnsan bu varlığa gelirken başından neler geçti, nasıl doğdu, önce onu bil. Buradaki insandan kasıt, birimsel yapıyı kastediyor. Bedensel, ruhsal, bedensel denilen yapıyı kastediyor. Evvela cemaat halindeydi, sonra izafi ruhla bilgi sahibi oldu. Evvela cansız bir durumdaydı, sonra kendisine atfedilen bir ruhla, bir şuurla şuur sahibi olmaya başladı. Derken Tanrı kudretiyle harekete geldi. Sonra da Tanrı ihsanıyla dilediğini yapar bir hale aldı. Yani Tanrı kudretiyle harekete geldiğinden kasıt ilahi kudret irade sıfatlarına mahal olması. Yani ilahi irade ve kudret sıfatlarının kendinden tezahür eder hale gelmiş olması. Bundan sonra da o ilahi irade ve kudret sıfatlarıyla dilediğini yapmaya başladı. Doğdu. Çocukluk çağında tekrar bu alemi duydu, gördü. Bu aleme ait duygularla kuruntular, vehim onda açıkça meydana geldi çocukluktan başlayarak.
İnsan da bu cüz'i şeyler bir araya gelince bu cüz'ler aleminden küller alemine yürüdü. Onda kızgınlık ve şehvet meydana geldi. Kızgınlık ve şehvetten de hırs, nekeslik yani cimrilik, ululanma, kendini yüceltme, büyük görme gibi haller meydana çıktı. Derken şeytandan canavardan daha kötü bir hale geldi. Bu insanlık noktası, insanın bu yapısıyla bulunduğu nokta, mutlak hakiki varlığa nazaran en aşağı noktadır. Çünkü birlik noktasının tam karşılığıdır. Bu kötü işler yüzünden çeşitli bir çokluk alemi zuhur etti. İnsan da ilk alem olan birlik alemiyle tam karşı karşıya geldi ve işte bu zuhurun son noktası oldu. Eğer bu tuzağa tutulup kalırsa, bu hayvan sıfatlarından kurtulamazsa, azgınlık ve sapıklıkta hayvandan da daha aşağı olur. Çünkü hayvan hayvanlığını insanlık şuuruna sahip olarak yapmaz. İnsan kuvvet, kudret ve hasletlerine sahip olarak hayvanlık yönünde bedenin hayvanlığı istikametinde bedeni kullanmak, hayvanlığın zirvesine çıkmaktır. Yani hayvanlıktan da beter duruma düşmektir bir diğer tabiriyle. Yok eğer can aleminden bir nura kavuşur, cezbe feyzine nail olur, yahut da cezbenin aksi olarak bir kat'i delil elde eder de gönlü hak sırrına sırdaş olursa, bu defa o sırra dayanarak geldiği yoldan geri dönebilir, aslına ulaşır. Cezbe ile yahut kat'i delil ile yakine erer, hakiki imana yol bulur. Hakiki imandan mana, kendi varlığının aslının, hakikatinin hak olduğuna şeksiz şüphesiz inanmaktır. İmanın hakikati budur. Taklidi iman, bir yaratıcının, bir ilahın var olduğuna ve onun kendisini meydana getirdiğine inanmaktır. Hakiki imansa, kendi varlığının, hakikatinin, aslının hak olduğuna iman etmedir. Yani ilmel yakin halidir hakiki iman. Kötü kişilerin düştükleri sicciğinden çıkar, iyi kişilerin makamı olan illiyine yüz tutar. Kötü kişilerin düştükleri sicciğinden kasıt, beden kayıtlarıyla kendini beden olarak kabullenmesi. Sicciğin bu dünyada budur. İlliyin de bu bedenin kayıtlarının ötesinde kendini seyretmesi, müşahede etmesi halidir. Hemencecik tövbe eder, seçilmiş Ademoğulları arasına katılır, insan olur. Kötü işlerden arınır, İdris peygamber gibi gökleri aşar. Pis huylardan kurtulur, yani bedenin tabiatının gereği olan bir takım huylardan, kayıtlardan kurtulur, kendilerini onlar sanmaktan kurtulur. Nuh gibi hakikatta ayak direr. Cüz'i kudreti, külli kudrette yok olur da Halil gibi Tanrı'ya dayanır. Burada bir noktaya daha işaret etmiş, üstü kapalı bir şekilde. Halil, İbrahim Halil peygamberin, Halil İbrahim peygamberin, yani İbrahim Aleyhisselam'ın Tanrı'ya dayanır sözünden kasıt, cüz'i kudretin külli kudrette yok olmasıdır. Şimdi burada aynı zamanda tevekkülün de hakikatine işaret ediyor. Tevekkülün hakikati odur ki, beşeri ismiyle kastedilen irade ve kudreti terk ederek hakkani vasıflarıyla tahakkuk etmektir. Hakka dayanmaktan mana, ben bir varlığım, ben bir cüzüm, Hakk'a tevekkül ettim, Hakk'a dayandım, Hak benim namıma işini görür diyerek öteye atmak değil. kendindeki hakkani vasıfları bulup, yaşayıp, onun gereği gibi tahakkuk edebilmektir. Yoksa burada ikilik anlayışından doğan bir ilah, kul ve kulun ilaha yönelmesi, ona dayanması, ona güvenmesi gibi bir hal kastedilmiyor esasında. Dileğine Tanrı razılığı uyar, Musa gibi oğlu kapıya gider. Neticede kendi cüz'i vehme dayanan bilgisinden kurtulur, İsa peygamber gibi gök ehlinden olur. İsa peygamber gibi gök ehlinden olur kastı da, yukarıda üçüncü kat semada oturur manasına değil, gök ehlinden olması, ilahi sıfatlarla tahakkuk ederek, hakla hak olarak yaşaması demektir. Bir uğurdan bütün varlığını yağmalar, Ahmet'in ardına düşüp miraca çıkar. Başlangıçta bir Ahad'ın Ahmet'e dönüşü hikayesini anlatmıştık. Burada da Ahmet'in ardına düşüp miraca çıkar diyor. Yani Ahmet'in peşine koşar, Ahmet'e ulaşmak ister. Muhammed'e demiyor burada. Ahmet kelimesini kasıtlı olarak kullanıyor. Ahmet manasını kastederek. Detayına girmiyorum, daha evvel geçtik. Dairenin bitim noktası olan insanlık, ilk ve başlangıç noktası olan mutlak varlığa, birlik alemine erişti mi, artık o makama ne bir melek sığar, ne şeriat sahibi bir peygamber. Çünkü o teklik aleminde bütün bu isimlerden doğan manaların yeri yoktur. Yeri yoktur derken bunlar vardı orada onlara yer yok değil. Oraya gelene kadar bunlar eriyip yok olup gider, orada kendi vahdetiyle hak kalır. Peygamber güneş gibidir, veli ay gibi. Bunlar benim bir zamanım olur ki o vakit Tanrı ile beraber kalırım makamında birbiriyle karşı karşıya gelir. Peygamberlik kemali bakımından her şeyden arıdır. Velilik peygamberlikle zuhur eder. Peygamberin veliliği gizlenmez. Velilik velayet hali velide gizli olur. Fakat peygamberde apaşikar görünürdür. Herhangi bir velinin zahiren tanınması mümkün değildir. Çünkü zahiren sen onun ancak beşeriyetini görürsün, bedenini görürsün. Bedenin içindeki velayet hali olan ilmi, yaşantıyı dışarıdan görmenin imkanı yoktur. Ancak peygamberde bu böyle değildir. Senin veli diye tahayyül ettiğin yapının iç yaşantısı, peygamber denilen kişi de dış yaşantı halini almıştır. Dolayısıyla o dış yaşantısına baktığın zaman sen bu bir peygamberdir, evet diyebilirsin. Yani velayet dış yaşantısı, velayetin velide içinde gizli olan yaşantısını peygamberin dışında yaşantıda görürsün. Ve peygamberin dışında gördüğün o yaşantıyı velinin dışında aradığın zaman veliyi bulamazsın, imkan yok. Çünkü velilik batında gizlidir, zahire çıkmaz. İşte velilerin tanınamamasının en mühim sebeplerinden birisi de budur. Peygamberin peygamberliği batında kalır. Zahirde velayeti vardır. Buna mukabil velide velayeti batındadır. Dışarıda beşeriyetini görürüz. Fark buradan gelir. Veli peygambere uyar da adeta ona hemdem olur ve velilik aleminde peygamberlere mahrem kesilir. İşte bu suretle ayetteki Allah'ı seviyorsanız makamından bana uyun da Allah sizi sevsin makamına yol bulur. Birinci makam, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. İkincisi, bana uyun da Allah'a, Allah da sizi sevsin. Birincide henüz gaybiyete atma var, ikincide zahire çıkma var. Bana uyun ki derken, hitabı hak olarak yapıyor, fakat karşıda perdelilik hali tecelli etmişse, o perdelilik bu hitabın beşeriyetten geldiğini sanıyor. Beşeriyetten geldiğini sanması hali perdeliliğinin açık seçik delilidir. Hakla konuşur, fakat hakla konuştuğunun idrakında, şuurunda, bilincinde değildir, çünkü perdelidir. Eğer bana uyarsanız Tanrı da sizi sever. Yani açık. O halvet makamında Tanrı sevgilisi olur, tamamıyla Hakk'ın cezbesine tutulur. Veli mana bakımından tabidir. Mana bucağında ibadet ehlidir. Mana bakımında tabidir derken veli, yani Hakk'ın direkt tasarrufunun üzerinde yürüdüğü ve bunun bilincinde olan kişidir. Ve bu hareketiyle de hakiki ibadetini yerine getirmektedir. Suri ibadeti değil, şekilde olan ibadeti değil. Veli seyrinde geri döndü, tekrar başladığı yere vardı mı, işi tamamlanır, kemale erer. Yani esveli safiliğinden tekrar kendi aslına, hakikatine döndü mü, orada işi tamamlanır, kemale erer. Tekrar dünyaya dönmesi diye veli için bir şey esasında şart değildir. Ancak nebi için bu şarttır. Yani geri dönüş, baka hali veya görev alma hali denilen şey, yeniden kulluk kayıtlarıyla kayıtlanma, şeriat hudutlarıyla hudutlanma hali, nebi için şarttır. Veya o devirde bir nübüvvet veraseti yoluyla bir görev alacak kişi yönünden bu şarttır. Eğer böyle bir görev söz konusu değilse, veli aslından geldi, esferi safiliğinde dünyada beşeriyetiyle yaşadı, tekrar aslına dönüp kendi hakikatini buldu, idrak etti, yaşadıysa o dairesini tamamlamıştır. Tam ve kamil insan, o adama derler ki, sultan iken kulluk eder. Yolları açtıktan, makamına eriştikten sonra, Hak onun başına halifelik tacını koyar. Yok olduktan sonra tekrar var olur, yolun sonuna kadar varır da tekrar başladığı yere döner. Şeriatı kendine iç elbisesi yapar, ona bürünür. Tarikatı da dış elbisesi yapar, onunla süslenir. Burada da çok ince bir nükte yapmış. Ancak bunu ehli müşahede eder. Şeriatı kendine iç elbisesi yapmıştır diyor. Şimdi avam burada şeriatı kendisine iç elbisesi yapmıştır derken, avamın şeriattan anladığı sadece zahir hükümler, şekildir. Halbuki burada bu zatın şeriatı kendisine iç elbisesi yapar derken kastı, şeriatı hakiki manasıyla kastediyor. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifetin dört mertebesi aslında şeriat ve Kur'an dediğimiz mecmudur, küldür. Bunu iç elbisesi yapmak, hakkani bir yaşantının ta kendisidir. Çünkü batında şeriatın iç elbisesi olması batıni bakıştır. Batıni bakış da hakkani gözdür, hakkani müşahededir, hakkani mertebede değerlendirmesidir. Dolayısıyla şeriat iştedir. Dışta da tarikatı dış elbisesi yapar, olumla süslenir. Tarikat düzeyinin davranışlarını dışında gösterir. Her ne kadar içi böylesi de. Bu mesele lübbüllükte velinin dışındaki davranışları ile içindeki idrak müşahedesi hali diye bahsedilen bahiste geçiyor. Veli münafık olmaz mı, içi başkadır, dişi başkadır diyor. Müddin Arabi'nin, İsmail Hakkı Bursi'nin anlatmaya çalıştığı olayı burada bu zat, şeriatı iç elbisesi yapar, tarikatı dış elbisesi yapar diyor. Bu farklılık durumuna bu nükteyle dokunmak istiyor. hakikatsa onun zatına duraktır. Zat-ı itibariyle hakikat mertebesinde yaşantısını devam ettirir. Artık o kelimesiyle yani hüve mazharıyla izah ediyor onu. Yani burada kişi yok. Hak isminden de bahsetmiyor. Artık hüve o ki o manasına ben sen o manasına da değil. Hüviyeti manasına hu ismi zati hüviyete kasteder. Hu küfürle imanı zatında cem eder. Küfür ve iman kendi zatından zuhur eder. Nasıl zuhur eder? Kabul ediş yoluyla zuhur eder. Olmayan şeyi kabul ediş yoluyla küfür ve iman meydana gelir. Yani yoktan var edilir küfür ve iman zat mertebesinden sonra. Evet, güzel huylarla huylanır, bilgiyle, temizlikle, arılıkla tanınır. Bütün bu söylediğimiz şeyler ondandır da, o hepsinden de uzaktır, hepsinden de münezzehtir. Tanrı'nın kubbeleri altına girmiş, örtünmüş, gizlenmiştir. Badem, hamken kabuğunu kırarsan bozulur gider. Fakat oldu mu artık bir kere badem, kabuğunu kırar, içini çıkarırsan bozulmaz. Elbette kabuksuz daha iyidir. Burada demek istediği şeyi iyi anlamak lazım. Şeriat kabuktur, yani zahir hükümleri itibariyle. Hakikatsa iç, bu ikisinin arası da tarikattır. Mürit yolda şeriata riayet etmezse bozulur. Kabiliyetini kaybeder, gidiş, varış, hedefini kaybeder. Fakat erişti, oldu mu? Kabuksuz, daha âlâdır, daha güzeldir. Şeriat kabuktur, hakikat iç, bu ikisinin arası tarikattır dedi, yukarıdaki cümleyi atlamayalım. Fakat erişti, oldu mu? Kabuksuz, daha âlâdır, daha güzeldir. Kişi hakikate erişti mi? Kişiliği düştü mü? Kişi diye bir şey kalmadı mı? Oldu demektir. Artık onun kabuğu yarılır, kırılır. Kabuk onu bağlamaz. Kabuğun kayıtlarının azadesidir. Varlığı bu alemde karar edemez. Bu alemden çıkar gider, bir daha da geri gelmez. Bir daha da asla ve kat'a geri gelmez. Ya geri gelenler var ise geri geldi sanıyorsak, o geri gelenler o değildir. Durumun yeri şekli gereği, o gidenin yerini alacak, o gidenin suretinde ve yapısında başka bir oluş olur. O başka bir oluş, dışarıda beşeriyet ismiyle isimlenmiş varlıkların bakışı altında gene o eskisidir. Ama ne çare ki o görünen o eskisi değildir. O giden gitmiştir, bir daha geri gelmesi de mümkün değildir. Bunu da çok iyi anlamak lazım. Çok ince noktalardan bir tanesi de budur. Sonra bir kere daha kabuğa bürünür de güneş gibi parlar, alimi parlatırsa bu sefer bir devir daha yapar. İşte o yerine gelen. O giden gitti, o giden geri gelmedi. Tohum gibi, tohum da suyla toprakla bir ağaç kesilir ki dalı yedinci kat göğü de aşar. Sonra aynı tohum bir kere daha belirir, Tanrı'nın takdiriyle bire yüz verir. Bir noktaya benzeyen tohum, kemale erişince çizgiye benzer bir ağaç olur. Bu suretle noktayken çizgi şeklinde bürünür, çizgiyken yine nokta olarak ikinci bir devre başlar. Yani nokta, ağaç olur, ağaçlıkta kemale erer. Ağaçtan tekrar ikinci bir tohum meydana gelir, yeniden toprağa düşer. Ama bu düşen tohum eski tohum değildir. Eski tohum tohumluğunu yaşamış, ağaçlığını yaşamış, işi bitmiştir. Ondan meydana gelen ikinci bir tohumdur toprağa düşen. O eski tohum değil. Yani giden gitti. Bir veli diyelim, velayetiyle asliyet, velayet ismi altında asli ve hakikatine kavuştup da ölmeden evvel öldükten sonra, tüm varlığı ifna olduktan sonra, hakla hak olduktan sonra artık yeniden dünyaya gelmesi söz konusu değildir. Yolcu bu dairede kemal sahibi olunca yine son noktaya varır. Bir kere daha pergel gibi evvelki devrine başlar. İlk açtığı yolu aşar. Gene o yolu aşıp bitirdi mi hak başına halifelik tacını koyar. Bu mana bakımından tenasuh değildir. Bunlar tecelliye ait zuhurlardır. Yani bir ruhun çıkıp tekrar gelmesi diye bir şey burada söz konusu değil. Burada bazı tecelliler söz konusudur. Birisine nihayet nedir? Son nedir diye sormuşlar. İnsanın başladığı yere dönmesidir demiş. Peygamberlik Adem'le zuhur etti. Kemali peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed'de göründü. Aleyhissalatü vesselam. Noktanın ikinci bir devir etmesi gibi peygamber de bu alemden sefer edince velilik zahir oldu. Adem'den başladı, Hazreti Muhammed'de birinci devir tamamlandı. İkinci devir başladığı zaman bu velilik namı altında devam etti. Veliliğin tam zuhuru da velilerin sonuncusuyla olacak. Ki iki alemde onunla tamamlanacak, onunla kemal bulacak. Yani nasıl birinci devir Adem'le başlayıp Muhammed'le bittiyse aleyhissalatü vesselam, ikinci devirde Hazreti Muhammed'den sonra velilerle başladı ve en kamil veli olan Mehdi aleyhisselamla sona erdi. Bütün velilerin varlıkları son velinin azalarına benzer. O kül hükmündedir, öbürleri ise cüz. Onun peygamberlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed'le tam bir münasebeti vardır. Bu yüzden umumi rahmet de onunla zuhur eder. Yani o son veli, yani Mehdi denilen zat, Hazreti Muhammed'e aynı olan zattır. Hazreti Muhammed ile Mehdi arasındaki veliler de kemalat itibarıyla geçmişteki diğer peygamberlere aynı olan zatlardır. Hazreti Adem'den başlayıp Hazreti Peygamber'e kadar gelen devre nasılsa, o devirdeki ileri gelen peygamberlerin her birinin bir aynası hükmünde bu devir, bu bölümde de bir veli ismi altında zuhur ediyor. İnnat Hazreti Muhammed'in kemalatına aynı olarak da İmam-ı Mehdi denilen zat zuhur ediyor ve onda da o kemalat tamamlandıktan sonra devre tamamlanmış oluyor. İki alemde ona uyar, Adem oğulları içinde Allah'ın halifesi olur. Güneşin nuru geceden ayrıldı mı? Sabah çağına erişirsin, gün doğar, en yüce noktaya çıkar. Sonra yine bu dönüp duran gökyüzü döner, güneş zeval noktasına gelir, ikindi olur, akşam çağı gelip çatar. Peygamberin nuru, ulu ve yüce bir güneştir. O güneş, kah Musa'dan göründü, kah Adem'den. Cihan tarihini okuduysan, bu mertebeleri birer birer bilirsin. Her an güneşten bir gölgedir zuhur etmiş, dinin derece derece yücelmesi için merdivenlik vazifesini görmüştür. Muhammed zamanı, güneşin en yücede bulunduğu zamandı. Ondan dolayı peygamberin gölgesi yoktu. O her türlü gölgeden, her çeşit karanlıktan arınmıştı. Güneşin en yüce noktada bulunduğu zaman yere dikilen şeyin ne önde gölgesi olur, ne artta, ne sağda, ne solda. Hazreti Muhammed de yeryüzünde dümdüz dosdoğru durdu. Emredildiğin gibi doğru ol, doğrulukla hareket et, emrine uydu ve o emre göre hareket etti. Onun hiçbir karanlık gölgesi yoktu. O ne aydın Tanrı nuruydu, ne güzel bir Tanrı gölgesiydi. Kıblesi doğu ile batı arasıydı. O yüzden de nurlara gark olmuştu. Şeytan bile onun elinde Müslüman olmuştu. Gölge onun ayağının altına girmiş gizlenmişti. Mertebeler ayağının altındaydı. Bu topraktakilerin varlığı hep onun gölgesiydi. Sonra velilik onun nuruyla gölge saldı. Doğularla batıları kapladı. Ondan sonra aynen onun zuhurundan evvelki gölgelere uygun gölgeler meydana çıktı. Şimdi ümmetten yetişen her ilim sahibi peygamberin zamanından önceki bir peygambere karşılıktır. O peygamberin sırrına mazhardır. Peygamber peygamberlikte kemal bulunca çaresiz bütün velilerden üstün olur. Velilik de velilerin sonuncusuyla kemal bulur, bu suretle de ilk nokta son nokta olmuş olur. Alem onun yüzünden emniyete kavuşur, imana ulaşır, cansızlarla canavarlar bile feyziyle onun canlanır, kemal bulur. Alemde tek bir kafir bile kalmaz, hakiki adalet zuhur eder. Alemde tek bir kafir kalmaz. Evet, şunu devam edelim. O vahdet sırrına mazhar olarak, yani son veli Mehdi, vahdet sırrına mazhar olarak, vahdetin bütün inceliklerini, tamamını bilerek, hakkı hakkıyla tanır, hakkın hakikati onda aşikar olur. Onun devrinde kafir kalmaz, çünkü kafir, bilinçsiz kafirdir. Kafir, hakiki kafir olduğu zaman zaten imanın getirdiği noktaya gelmiş olur. Kafir ne diyor? Benim dışımda zaten Allah diye, hak diye bir şey yok diyor. Sözüyle her ne kadar hakkı ifade ediyorsa da, perdelilik haliyle haktan perdeli. Kafirin sözü haktır. Hali perdeliliktir, hali batıldır. Hakikat ehlinin sözü de aynıdır. Hak var, gayrı yok der. Her iki halde de hak, birisinde eniyeti yoluyla benden gayrı yoktur diyor. Ötekinde de hüviyeti yoluyla. Dolayısıyla neticede alemde kafir kalmaz o hakikati açıkladığı zaman. Anlatabildim mi bu noktayı? Evet, geldik şimdi 5. soruya. Vahdet sırrına kim vakıf olur? Arif olan neyi bilir ve anlar? Vahdet sırrını da yoldaki duraklarda duraklamayan, buralardan bir an evvel geçip, yürüyüp, hakikate ulaşan kişi anlar. Arif'in gönlü varlık sırrını bilir, mutlak varlığı görür. Hakiki varlıktan başka bir varlık tanımaz. Mukayyet ve mevhum varlığı tamamiyle oynar, elinden çıkartır. Hakiki manada bir arif, ismiyle kastedilen varlık, kendi varlığının dışında mukayyet ve mevhum bir varlıkla kayıtlı değildir. Vehimden doğan, bir takım kayıtlar içinde olan varlıkla kendini kayıt altında tutmaz, görmez, müşahede etmez. Senin ben dediğin bu izafi varlığın dikenden, çerden, çöpten ibarettir. Bunların hepsini gönlünden at. Yürü, gönül evini süpür. Sevgiliyi hazırla. Güzel bir konak haline getir. O evden sen çıktın mı, o gelir. Sana yüzünü sensiz gösterir. Nafilelere devam ede ede Tanrı sevgisini kazanan kişi, gönül evini la ilahe illallah sözünün la yoktur süpürgesiyle siler süpürür. Bu suretle makam-ı Mahmud'da yer tutar. Benimle duyar, benimle görür, sırrının nişanesi bulur. Fakat arifte varlıktan bir miktar kir bile kalsa, bilgisi hakikat derecesine varamaz. En ufak bir varlık müşahedesinin gözünde kalması, müşahede ettiği varlıklardan bir an için bile olsun birisine kul gözüyle bakması, onun varlıktan arınmamış olduğunun delilidir, kesin ortada oluşudur. Vahdete mani olan şeyleri kendinden uzaklaştırmadıkça gönül evinin içine nur vurmaz. Bu alemde vahdete 4 tane mani vardır. Onların da 4 türlü arınması vardır. İlk mani bedenin ve elbisenin kirli oluşudur. Onları temizlemek gerek. İkincisi gönüldeki günah ve vesvese kelimelerinin manalarıdır. Gönlü onlardan da arıtmak gerek. Burada bir an için günah ve vesvese kelimeleri üstünde duralım. Kişinin kendini kişi sayması dolayısıyla günah ve vesvese kelimelerinden anladığı tüm manaların ortadan kalkması gerekir. Ne zaman ki günah ve vesvese kelimelerinin manaları tümüyle onun gönlünden, kafasından, hatırasından silinir, işte o zaman bu kelimeler yitirilmiştir. Daha fazla burayı açmamak gerek. Üçüncüsü temizlik, pis huyları terk etmektir. Bu pis huylardan kasıt beşeriyetten doğan şartlanmalar ve alışkanlıklardır. Bu şartlanmalar ve alışkanlıkların kesinlikle terki zaruridir. Kopamadığın her bir alışkanlığın senin için mutlak bir perdedir ve bu perde kalkmadıkça da hakkı müşaheden yakın haline ermen mümkün değildir. Adet, alışkanlık, şartlanma kelimelerinin manalarının tümüyle üzerinden düşmesi lazım. Eski tasavvuf ehli bunun kalkması için çok büyük çalışmalar yapmışlar ve seneler süren çalışmalar yapmışlardır ta ki bundan kurtulabilmek için. Ya bu ben attım benim için bir değeri yok demekle kesinlikle olmaz. Tatbikatı %100 şarttır. Dördüncü temizlikte şu. Sırrını, özünü Tanrı'dan başka her şeyden aratmak. Gönlünde, müşahedende Hak'tan gayrı bir isim kaldığı takdirde mutlaka ve mutlaka o isimle Hak'tan perdelisi ve vahdet haline girmen mümkün değil. Canım ben böyle müşahede ediyorum ama beşeriyetin gereği olarak böyle konuşuyorum, böyle değerlendirme yapıyorum. Olmaz. İşte o yüzdendir ki zaten bu hali yaşayanlara meczup deli demişlerdir. Kişi deli olmadan veli olmaz sözünün altında da bu noktaya işaret vardır. Mutlaka onun gereğini yaşamak. Batınen, gönülde, kafada, tahayyülde yaşamak değil, bilfiil yaşamak. Kim bu temizliğe sahip olursa, Hak'la konuşmaya layık olur. Varlığını, benliğini, beşeriyetini meydana getiren bu izafi yapını elden çıkarmadıkça namazın nasıl olur da namaz sayılır ki? Ama içini ayıplardan, kirlerden arıttın mı namazın göz nuru kesilir. Arada hiçbir fark kalmaz da bilinenle bilen birleşiverir. Geldik 7. soruya. Peki bilinenle bilen o tek ve temiz Tanrı'dan ibaretse, bu bir avuç toprağın başındaki bu sevdane hamd et, Tanrı nimetlerine karşı küfranda bulunma. Sen Hakk'ı ancak Hakk'ın nuru ile idrak edebilirsin. Ondan başka bilinen de yok, bilen de. Bunu anla. Fakat toprağın kızışması ve verimli olması için güneşin ziyası, güneşin harareti lazım. Zerre, güneşin ziyasıyla güneşin hararetini elde etmek isterse, o ışığı, o harareti umarsa şaşılmaz ki. Yaratıldığın zamanı bir hatırla, hatırla da bu düşüncenin aslını oradan anla. Hak, ben Rabbiniz değil miyim dedi. Kime dedi bu sözü? O anda Rabbimizsin diyen kimdi ki? Senin varlığın bile yoktu o zaman. Ruhun bile yoktu. Balçıkları yoğurdukları gün gönüle iman kıssasını da yazdılar. O yazıyı bir okusan dilediğini hemen anlayabilirsin. Dün kulluk etmeye ahdeden sendin, bugün cahilliğinden unuttun gittin. Hakkın kelamı o ilk ahdi sana hatırlatmak için indi. Eğer o zaman Tanrı'yı görmüşsen, bugün dünyada yine görürsün. Bugün burada sıfatlarını gör ki, yarın zatını da göresin. Bugün sıfatlarınla kendini göremiyorsan, arkasından zatını görmek hükmü de gelmez, mümkün değil. Yok, eğer orada görmüşsen beyhude çabalayıp emeğini zayi etme. Yürü de Kur'an'dan sen sevdiğini doğru yola getiremezsin ayetini duy. 100 yıl renklere dahil delil getirsen yine anadan doğma kör inanmaz. Ak, kızıl, sarı, yeşil bütün renkler ona ancak kara görünür. Hele bir bak, zavallı ve anadan doğma kör, göz doktorunun ilacıyla nasıl iyileşir ki? Vehmin hükmü altındaki akıl da ahiret hallerini görmede dünyadaki anadan doğma köre benzer. İnsanda aklın ötesinde bir hal var ki gizli sırları onunla bilir anlar. Kalp, gönül derler. Hakkani göz, basiret. Tanrı bu canla teni taşla demir mesabesinde yaratmıştır. Taşla demirden nasıl ateş çıkarsa canla tenden de hakikat nuru doğar. Tanrı bu sırrı canla tenden meydana çıkarır. Bunu duydun ya, haydi şimdi yürü, canla tenini arıtmaya savaş. Bedenden kopmak için mücadele vermeye çalış. Tanrı'nın aksinin nüshası sensin, dilediğini kendinde aramaya başla. 7. soru, kimdir o enel hak, ben hakkım diyen? Ne dersin, onurlara gark olmuş, nurlanmış kişi saçma mı söyledi? Enel hak, mutlak olarak sırları açığa vurmaktır. Hak'tan başka kim enel hak diyebilir? Alemin bütün zerreleri Mansur gibi enel hak demektedir. Sen onları ister sarhoş say, ister mahmur. Senin kulağın diyeni dinlemez, gözün diyeni görmezse elbette sen çeşitli isimlerle hakkı isimlendirir, o isimlerin hakkı enel hak dediğini sanırsın. Halbuki her zerrede enel hak sözünü her an söylemekte, fakat sen perdeliliğin gereği olarak ona çeşitli isimler vererek o isimlerle hakkı müşahededen mahrum kalmadasın. Daima her varlık bu enel hak tesbihini çekip durur ve hepsi de bu hakikatla vardır. Bunu kolayca anlamak dinlersen, hiçbir şey yok ki onu tesbih etmesin ayetini oku. Her şey onu tesbih eder fakat siz bunu anlamazsınız, idrak edemezsiniz ayetini hatırla. Kendini sen de hallaç yapar, varlık pamuğunu atarsan, hallaç gibi bu sözü söylemeye başlarsın. Zan pamuğunu kulağından çıkar da, tek ve her şeyi kahreden, vahid ve kahhar olan Allah'ın sesini duy. Zan pamuğunu kulağından çıkar da tek ve her şeyi kahreden Allah'ın sesini duy. Zan pamuğunu, yani zannından dolayı gitmektesin. Senin sağırlığın zanlı. Senin zanların gözünün gördüğünü sana yanlış gösteriyor, kulağının duyduğunu sana yanlış gösteriyor. Hep o zan. Ben böyle zannetmiştim dersin ya. İşte o zan da vehimden doğar. Sana Allah'tan durmadan, dinlenmeden, ses nida gelip durmada, daha kıyameti ne beklersin? Burada onu alamıyorsan kıyamette sana hiçbir şey alamayacaksın.
Eymen vadisine gir de o ağaç sana ben tanrıyım tanrı desin. Hazreti Musa Eymen vadisine, yani nefsinin hakikati vadisine girdiği zaman o hakikat kulağıyla dinlediğinde ağaçtan şüphesiz ki Allah benim ya Musa'nın hitabı geldi. Ağaçtan o hitabı yapan Allah her an tüm varlıklardan sana yapıyor ama sen kul ismi altında, o isimler perdesi altında ona baktığın için alamıyorsun. Bir ağacın ben Allah'ım demesi doğru ve yerinde olsun da neden bir mukaddes kişinin